Profesör Doktor Ekrem Burak İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz posta pullarından, pul koleksiyonculuğundan, biraz da karikatürize edilmiş haline nasıl dönüştüğünden konuşacağız. Aslına bakarsanız çok detaylı, çok ince, çok rafine bir işten de bahsediyoruz. Böyle baktığınızda ya ne olacak, zarfın üstündeki pulu alıyor, arkasını belki temizliyor, belki temizlemiyor. Koyuyor pul defterine, o koleksiyoncuyum ben. İş bu kadar kolay mı?
Hiçbir şey bu kadar kolay değil. Hele koleksiyonculuk yani bambaşka bir şey. Koleksiyonculuk insanın işin içine duygularını kattığı bir sanat. Yani bir zanaati bir sanat, aynı zamanda bir ticaret, aynı zamanda bir ilmi meşguliyettir. İnsana çok şey katan bir hususiyet. Bugün günümüzde posta pulunu bile bilen yok. Yani bırakın posta pulu koleksiyon, posta şey pul koleksiyoncu filateliği, pul nedir diye bilen yok. Geçenlerde televizyonda çocuklara soba nedir diye sordular. Şehirli
Bırakın
çocuklara.
Pulu, evet. Sobayı.
Sobayı bir 10 kadar çocuğa sordular. Şehirli çocuklar bunlar. Bir tanesi anneannesinin evinde taşrada soba görmüş. O da yanarken değil. Yanarken
mevsime
değil.
Denk gelmemiş.
Evet, bunlar normal şeyler tabii. Şimdi posta pulu bizim çocukluğumuzda hayatımızın en mühim unsurlarından biriydi. Neden? Çünkü devamlı mektup yazardık. Çeşitli sebeplerle mektup yazardık. Yani eşe dosta mektup yazardık. Lisanımızı inkişaf ettirmek için penfrentlerimiz vardı. Benim Rhode Island'da penfrendim vardı, İsveç'te vardı, Avusturya'da vardı, İngiltere'de vardı. Bunlarla yazışırdık. İngilizce tabii. Devamlı pul. Sonra ayrıca zaruri işler için mesela bir yere dilekçe göndereceksiniz, bir evrak göndereceksiniz. O zaman şimdiki gibi kargo yoktu. Her şey postayla dönüyordu. Devamlı cebimizde, cüzdanımızda. Bir tarafta çeşitli ücretlerde posta pulları. Yani normal mektup için, tayyare postası için, tebrik kartı için bunlar ayrı ayrıdır, bulunurdu.
Şehir içi, şehir dışı, ülke dışı.
Tabii. Ülke dışı,
fiyatlar.
Onlar da var tabii. Onları bilirdim ben. Yani mesela şehir içi 10 kuruşsa, şehir dışı 15 kuruş, yurt dışı 1 lira. Avrupa 1 lira, Amerika 2 lira, Afrika, Asya 2,5 lira böyleydi. Bunları bilirdik. Belli zamanlarda artardı enflasyon sebebiyle ama devamlı mektup yazdığınız için bunlardan haberdar olurdunuz. Yani milletin hava durumundan haberdar olduğu gibi biz de her gün pul fiyatlarından haberdar olurduk ki mektubumuz geri gelmesin. Çünkü mektubu eğer siz ucuz pul yapıştırırsanız yani zamdan haberiniz yoksa mektup size geri gelir. Bu gecikmeye sebep olur ve pulunuz iptal edildiği için yeni baştan zamlı pul yapıştırmanız lazımdır. Onun için buna dikkat ederdik biz. Bu bir de damga ve harç pulları vardı. Eskiden bir yere dilekçe mi vereceksiniz? Mesela fakülteye, nüfus idaresine, emniyet müdürlüğüne, nereye? Mutlaka altına pul yapıştırma mecburiyeti vardı. Veya senet mi tanzim edeceksiniz? Pul yapıştırma mecburiyeti vardı.
Pulsuz olduğunda bunlar geçersiz olurdu.
Geçersizdi. Damga pulu. Bunu da yanımızda bulundururduk çünkü bunlar ayrı yerde, postanede satılmazdı. Sıkıntı.
Şimdi tabii, bir tür vergi aslında
vergi,
değil mi?
Vergi. Vergi. Evet, vergi. Zaten adı üstünde harç pulu, damga pulu. Şimdi bu pul her ne kadar şu anda insanların hiçbirinin, yani gençlerin, belli bir neslin hiç bilmediği bir şey olsa da tarihin en mühim buluşlarından bir tanesidir. Yani 20. yüzyıl, 19. yüzyılın en mühim buluşlarından
posta
biridir.
Posta pulu nasıl bulunduğundan o zaman bahsedelim evet. Biraz.
Şimdi buyurun. Neden bu kadar mühim posta pulu? Sizin de dediğiniz gibi ne var ki diyorsunuz ama. Şimdi eskiden posta tabii insanlık tarihi kadar eski. Yani insanların birbirine haber göndermeleri, mektup yazmaları, mektup göndermeleri, bunlardan daha önce bahsetmiştik. Haberleşmeleri, mesaj göndermeleri, paket göndermeleri, bunlar insanlık tarihi kadar eski. Madem ki insanlar bir yerden bir yere gidiyorlar, madem ki insanlar farklı yerlerde yaşıyorlar, bunlardan haberdar olmak ve onlarla irtibat kurmak normal bir şey. Bunlar devlet tarafından kurulmuş resmi posta teşkilatları tarafından yürütülüyor. Çünkü itimada dayalı bir şey bu. Yani postayı götürmeyebilir, vermeyebilir. Ama arkasında devlet olunca devlet bunun hesabını sorar. Devlet çünkü kendi
kontrol mekanizması da beraberinde geliyor.
Devlet kendi de bu işi yürüttüğü için bunları ve hakikaten şimdi mesela bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de en iyi çalışan yer posta teşkilatıdır. Her zaman. Çünkü çok eski bir müessesedir ve çok hassas bir yer olduğu için
bir de çalışanlar da sorumluluklarını biliyorlar herhalde. Yani o meslek grubu için.
Evet, evet. Bu mesuliyeti onlar bir kere kendilerinde duymuşlar ve hassasiyetle devam ettirmişler. Yani ben çok eski postacı, posta müdürü, postane şeysi çalıştım. Hepsinde aynı meslek şuuru vardı. Yani sevilecek bir meslek mi? Zannetmem, ağır bir meslek. Ama seviyorlardı mesleklerini.
Ama çocuk şarkılarına kadar girmiş ve bak, onların aslında ailede ya da işte bir insanın hayatındaki değerini anlatan çok önemli bir çocukluk şarkısıdır.
Vallahi antır parantez, postacı bizim hayatımızın en mühim şahsiyetlerinden birisiydi. Zaten öyle postacıdaki de bir de değişmezdi. Yıllarca aynı postacı gelirdi. Tanırdık biz o postacıyı.
Postacı o da, zaten kendi alanını tanırdı.
Bilirdi. Zaten isimden bilirdi. Bize öyle mektuplar gelirdi ki insanlarda adres yazma şeyi olmadığı için isimden bulurdu. Annem ona ikram yapardı. Kapıya kadar gelirdi. Bekler miydi? Sanki beklerdi. Telgraf getirdiği zaman bir şey beklerdi. Zaten telgraf getirene bahşiş vermek adettir.
Adettir.
Çünkü telgraf çok mühim bir haber verdiği için acıklı veya acıksız, sevinçli bir bahşiş verilirdi. Ama annem postacı mutlaka, bizim evde pasta börek cinsi şey çok olurdu. Hemen ayak üzeri verirdi. Ayak üzeri yerdi.
O evet, arada ben de hatırlıyorum.
Muhabbet ederdi. Verildi. Yani postacılar çok gezdiği için şu yolu kapatmışlar, şu evi yıkmışlar, filanca ölmüş, bilmem, böyle şeyler anlatırdı. Muhabbet ederdik. İsmini bile hatırlamam ama gözü, yüzü tamamen şu anda
kıyafeti giyerdi.
Evet, ormancılara benzeyen petrol mavisi elbiseler giyerlerdi. Deri kahverengi böyle çuvalımsı çantaları olurdu. Üzerinde PTT yazan şapkaları olurdu. Kendine mahsus kıyafetleri vardı. Bisikletleri vardı. Bazılarını bisikletle gezerlerdi. Bisiklete müsait olan şehirlerde. Bu da ilk zamanlarda, bu ücreti kim veriyor? Yani posta gönderdiniz. Siz veriyorsunuz.
Biraz başına dönelim. Ha. Aslında bunun bir hikayesi de var değil mi?
Ondan da bahsedelim. Şimdi postanın ücretini siz yatırıyorsunuz. Yani postayı veriyorsunuz postaneye. Bakıyor ne kadar ağırlığı, ölçüsü nereye gidecek. Üzerinde adresi yazıyor. Parayı ödüyorsunuz. Size bir makbuz veriyor. Artık Allah'a emanet o mektup.
Başlangıcında alıcı mı
veriyor? Özür dilerim. Çok yanlış söyledim. Postayı götürüp veriyorsunuz. Onu alabilmek için bir ücret ödüyorsunuz. Postayı.
Hı hı. Yani ben size bir mektup ya da bir koli gönderiyorum. Evet. Size geliyor. Siz onu alabilmek için şimdiki ücret alıcılığı.
Ücretli kargo gibi.
Yani ücret alıcılı kargo gibi.
Şimdi bir gün Sir Rowland Hill var. Faydalı Şeyler Cemiyeti diye bir cemiyet kurmuş. Demek ki İngilizlerde böyle adamlar vardır. Yani 80 günde devri alemi hatırlayın. Onun Fox başrolündeki baş kahramanı gibi. İskoçya'ya gidiyor memleketine, Rowland Hill. Bir handa kalıyor. Handa bir kız hizmet ediyor. Hanımcık bir kız. Postacı geliyor. Posta teşkilatı var tabii ki. Bir mektup uzatıyor. Kız mektubu alıyor, bakıyor. Ücretini ödeyemeyeceğim, kusura bakmayın diyor, iade ediyor. Sir Rowland Hill diyor ki, efendim ben ödemek istiyorum ücreti. Lütfen alınız, iyilik olsun diye. Hayır diyor kız, katiyen olmaz diyor. Böyle hayret ve heyecan ve asabi bir şekilde reddediyor. Israr etmiyor çünkü bir kadına, tanımadığı bir kadına ısrar edemezsiniz. Postacı gittikten sonra kız Rowland Hill'in bu cemilesine karşı izah etmek mecburiyetinde hissediyor. Diyor ki, efendim bu benim Londra'daki nişanlımdan geliyor. Paramız yok ki ben posta ücreti vereyim. Mektubun üzerine işaret, aramızda anlaştığımız bir işaret koyuyoruz. O işaret her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Ben aldım onu, işarete baktım, verdim. Zaten içinde mektup yok.
Boş.
Boş içi zaten. Alsan da okuyacak bir şey yok. Sir Rowland'ın diyor ki, bu niçin böyle olsun yani? İnsanlar demek ki posta göndermekte zorlanıyor.
Aslında bir de şöyle bir şey var. Sistemi de kullanıyorlar.
Evet, tabii. Bu da bir aynı zamanda sahtekarlık. Yani oraya bir emek veriyor adam, ta oraya kadar getiriyor.
Gelmiş.
Bunun üzerine bir rapor hazırlıyor Rowland Hill. Hükümete diyor ki, böyle böyle bir şeyle karşılaştım. Bu hikayenin uydurma olduğu da söylenir ama mühim değil. Yani hoş bir hikaye. Yani aşk mektubundan doğmuş bir buluştur posta pulu. Bir rapor veriyor. Diyor ki bu böyle olmaz diyor. Yani bu suistimallere sebebiyet veriyor. İnsanlar haberleşemiyorlar. Haberleşenler de suistimal ediyor.
Bir de o zaman o postayı ayağınıza kadar getiren kişi maaşını o ödemenin içinden alıyor. Dolayısıyla tabii, o da maaş alamıyor.
Maaş alamıyor. Nedir? Penny Postage adıyla bir rapor hazırlıyor. Diyor ki ücreti diyor, postanede, işte benim başta anlatmaya çalıştım, gönderici versin diyor. Hı hı. Yatırsın, ona bir makbuz verelim diyor. Sonra diyor ki bu makbuz da zor. Bir diyor vesika olsun diyor. Bu vesika diyor şeyin üzerine yapıştırılsın diyor. Yani paranın ödendiğine dair bir vesika.
Önce yazılsın diyor, sonra o yazı olmayacak diyor.
Sahtekarlıklara sebebi. Bir etiket olsun diyor. Bu etiket paranın ödendiğine dair diyor, zarfın üstüne yapıştırılsın. Mektup kabul edilince de posta dairesi bunu kabul ettiğine dair bir damga bassın diyor üstüne. Bunun adı da stamp olsun. Stamp damga, damga demektir İngilizce'de. Penny postage. 15 grama kadar olan bütün mektuplardan bir penny alınsın diyor. Bir penny en düşük İngiliz parası o zaman. Yani bir sterlinin yüzde biri. Çok düşük bir para. Posta dairesindekiler bunu çok aptalca buluyorlar. Kimileri tatbik edilmez buluyor.
Uygulaması zor diyorlar.
Kimileri zor buluyor. Kimileri zarar ederiz biz bundan diye. Bir penny çok az bir meblağ diyor. Fakat kraliçe sahip çıkıyor buna. Kraliçe Victoria o zaman sahip çıkıyor. Diyor ki hanımlar böyle şeyleri biraz daha yatkındır yeniliklere. Kabul ediyor. Tabii kabul buna sıcak bakanlar da var elbette ki. Ve ilk posta pulu 1848 senesinde İngiltere'de basılıyor. Bu posta pulunun adı Black Penny'dir. Üzeri siyah olduğu için ve Kraliçe Victoria'nın profil resmi vardır. Bir penilik. Bir de iki penilik var taahhütlüler için.
Bu arada o kırmızı. Bir posta pulu üzerinde ilk defa.
İlk resmi olan insan odur. Kraliçe Victoria'dır. Rowland Hill'in bu projesi kabul ediliyor. Bu pul tabakalar halinde basılıyor. Ve numaralı kesiliyor. Dantelli değil böyle.
Kenarları.
Makasla kesilmesi lazım. Arkası yapışkanlı. Yapışkan hazırlanıyor. O ıslatılıyor ve pula yapıştırılıyor. Para ödendi demek. Korkulan olmuyor. Posta dairesi kâra geçiyor. Bir misli katlanıyor. 10 yıl içinde gönderilen mektupların sayısı bir misline çıkıyor. Bu az bir şey değil. Yani o zaman zannediyorum birkaç, ya 50 milyon zannediyorum, 60 milyon mektup gönderilmiş İngiltere'de yılda. Bu bir misli oluyor. Bir misli
kolaylığından
oluyor.
Kolaylığından
dolayı tabii. Kolaylığından
dolayı tabii. Bir de ve insanlar ucuz. Hoşuna da gidiyor zannediyorum.
Ve ucuz ve de şöyle bir durum var. Yani alıcıya öder ya ödemez. Bir peni nedir ki? Tabii sahtekarlıklar başlıyor. Hemen arkasına Fransa, Belçika, Brezilya, İsviçre, bunlar da hemen posta pulu bastılar. Ama İngiltere'den sonra. Hatta Fransa bakıyor ki sahtekarlık yapıyorlar, pulu söküyorlar. İptal kaşesini temizliyorlar, tekrar kullanıyorlar. Fiyatları arttırıyor. İngiltere diyor ki fiyatları arttırmayın. İngiltere fiyatı arttırmadığı için o kadar ucuz ki değmiyor buna. İngiltere zarar etmiyor, Fransa zarar ediyor.
Sahtecilik yapmaya değmiyor.
Fakat sonra artık bundan vazgeçildi. Çünkü o kadar ucuzdu ki posta pulu ücretleri. Bu adet böyle devam etti. Rowland Hill posta dairesi müdürü oldu 1854. 10 yıl kadar kaldı. Sir unvanı aldı, Lord unvanı aldı. Hatta Kraliçe Victoria'yı bu işten vazgeçirmek için bu üstündeki resmi beğenmediler. Böyle yani desendir o resim, desendir. Kraliçe Victoria mı, ona benzemeye çalışan birisi mi falan dediler ama Kraliçe Victoria hiç aldırmadı. Ölene kadar 70 milyon adet basıldı bundan.
Bu arada nasıl bir PR Kraliçe için?
Tabii, Kraliçe'nin üzerinde hakimiyet sembolüdür.
Evet.
İnsanların anlamadığı hakimiyet sembolleri vardır. Mesela saat kuleleri. Devlet her şehre bir saat kulesi koyar, saat çalar. Zamanı anlamak için. Ama aslında o devlet otoritesidir. Mesai saatleri, benim ayarladığım saat, ben kurdum, çan çalıyor.
Ve sürekli bir göz hizasında yani sürekli bakıyorsunuz. Evet. Saate bakmak nasıl istemsiz bir iştir.
Tabii, saat çalar, hükümet seslenir demiş şair. Yani saat çalar ama seslenen hükümet diye ben varım, saat var, zaman, benim saatim bu, ben ayarladım.
Benim yönetimim altındasın. Yani
insanlar o zaman öyle görmüş. Pul da böyledir, üzerinde kraliçenin resmi var, bütün gönderdiğiniz mektuplarda o var. Paralar da zaten var. Böylece pul bütün dünyaya yayıldı. Yani çıkışı romantik bir hikayedendir ama aslında bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ve muazzam bir buluş olmuştur. Çünkü bütün dünyada, nasıl mesela şimdi diyoruz ki Twitter'ın gelmesiyle haberleşme çok kolaylaştı. İnternetin bulunmasıyla haberleşme çok kolaylaştı. O zaman içinde posta pulunun bulunması, bugünkü internetin bulunmasından çok çok çok büyük bir ivme meydana getirmiştir, tesir meydana getirmiştir haberleşme olarak. Artık dünya küçülmüştür. Yani yazdığınız mektup, bunu yapıştırıyorsunuz, istediğiniz yere gidiyor.
Bu tabii bireysel mektuplar için değil sadece. Aynı zamanda gazetelerin ulaştırılması, aynı zamanda resmi
gazete,
evrakların
kitap,
ulaştırılması.
Resmi evrak, bunların hepsinin çok pratik, emin bir şekilde
hareket etmesini sağladı.
Hareket etmesini temin etti. Dünyanın düzenini değiştirdi posta pulunun bulunması. Posta pulu bir ihtiyaç için ortaya çıktı. 1863 senesinde Osmanlılar'da posta pulunu devreye soktular. Bu işin sahibi yine bizim çoğumuzun tanıdığı Aga Efendi'dir. Türkiye'de ilk hususi gazeteyi çıkaran Aga Efendi. Çok entelektüel bir insan. O posta naziriydi o zaman. İngiltere'den duyduğu bu şeyi Türkiye'ye tatbik etti. Bir günlük mesafe bir para. Bir para bir peniden çok düşüktür. Bir günlük mesafe 30 kilometredir. Bir para yani 40 para bir kuruştur. 100 kuruş bir liradır. Bir Osmanlı lirasıdır. Çok düşük bir meblağ. Ama tabii 300 kilometreye gönderseniz 30 para yapıştırıyorsunuz üstüne. 30 para da bir şey değil. Yani 10 para bir metelik.
10 para yapıştırıyorsunuz.
10 para yapıştırıyorsunuz özür dilerim. 10 para bir meteliktir. Yani çok kullanılan bir para.
Yani burada zaten ucuz olması yaygınlığını sağlıyor.
Ve üzerinde tabii Türklerde resime, canlı resmine sıcak bakılmadığı için Türk İslam dünyasında Sultan Abdülaziz'in tuğrası vardı üzerinde. Altında bir hilal, yanında da desenler. Çok güzel bir puldur. Yani ilk Osmanlı pulu da aynı şekilde kesilerek hazırlanıyor. Çok güzel bir puldur. Osmanlı Devleti'nde de pul çok rağbet gördü. Yani zannedilenin aksine şarklılar muhafazakar değildirler. Yeniliklere çok açıktırlar. Bir de şarklıların intibak kabiliyeti çok güçlüdür. İşine kapanık değillerdir. Bulundukları cemiyete çok kolay intibak ederler. Yani
bir de bizim tarafımızda bir şeyi ilk yapan olmak her zaman
zaten
tercih edilir, sevilir.
Tercih edilir. Ve böylece pul bütün dünyada aranan ve bir ihtiyaç oldu. Şimdi pulun neticelerinden bir tanesi pul koleksiyonculuğudur. Koleksiyonculuk insanlık tarihi kadar eski. Yani eski evraklarda, yazıtlarda falan görüyoruz. Belli objeleri çeşitli cinslerini biriktiren insanlar var. Bunlara koleksiyoner deniyor. Zaten koleksiyon biriktirmek manasına geliyor. Pul da aynı şekilde koleksiyonculuk vesilesi olmuş ve bütün dünyaya bir manyaklık demeyeceğim ama buradaki manyaklıktan kasıt negatif manada değil, bir tutku, bir takıntı derecesindeki tutku manasında bir pul koleksiyonculuğu furyasını beraberinde getirmiş.
Kısa bir aradan sonra bunu da değerlendirelim. Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Pulları, pul koleksiyonlarını konuşuyoruz. Şimdi pullar ortada dolanıyor.
Evet.
Bir şehirden ötekine, bir ülkeden diğerine hava yoluyla, deniz yoluyla, karayoluyla ulaşıyor mektuplar. Ama bu ne zaman o pulun yani onun üzerindeki o pulun koleksiyon malzemesi olması ne zaman ortaya çıkmış?
Şimdi önce şunu söylemek istiyorum. Pul ne demek? Pul posta mektubun üzerine yapıştırılan paranın postaneye gönderici parasının postane ödendiğini gösteren bir etiket. Onun için biz pul diyoruz. Pul yapıştırılan şey demektir Türkçe'de. Yüze de yapıştırılır mesela pullar düğünlerde. Şimdi makyajda da var. Yapıştırıldığı için pul denmiş. Pul aslında Farsça en küçük paranın adıdır. Bir cemiyetteki en küçük paranın adı. Bu da en küçük paraya.
Para pul oldu derler.
Para pul oldu derler. Oradaki pul bu damga pulu değil. En
değersiz.
Düşük hale geldi.
Zaten pulun da belki.
En düşük paradır. İşte dedim ya yani. En kısa mesafe ki bir günlük yoldur, 30 kilometre bir para, en düşük para bir paradır o zaman, onu yapıştırılıyor. Zamanla hükümetler çeşitli hadiseler için hatıra pulları çıkarttılar. Bir kralın ziyareti, bir yıl dönümü, bir hadise.
Açılış,
bir binanın fethi. Yapılması, fethi, bununla alakalı pullar çıkarmaya, bunlar hatıra pulları
ama
derler.
Ama bunlar pozitif olaylar.
Tabii.
Başlangıçta.
Tabii pozitif olaylar. Evet. Pozitif. Bir posta pulları var. Üzerinde kralın, kraliçenin neyse cumhurbaşkanının resmi var veya şey var. Onlar normal sirkülasyon çok olduğu için basılır. Onlar da biriktirilir. Ama bir de hatıra pulları var. Truva hazinesi bulmuştu. Truva serisi çıkar mesela. Truva resimleri. Şimdi mesela Yunus Emre yılıdır. Yunus Emre temalı kabrinin ve kendi resmi olan pul çıkarılır. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane bu sayıya posta dairesi karar veriyor. Bunları işte toplamaya başladı insanlar. Çünkü bunlar albenili. Posta pulları albenili
ve
değil.
Ve sınırlı sayıda.
Sınırlı sayıda. Çıktığı günü önceden öğreniyorsunuz. Ne zaman çıkacağını eğer koleksiyonersiniz. Gidiyorsunuz posta dairesine. İlk çıktığı gün bunlardan satın alıyorsunuz. Blok alıyorsunuz. Dörtlü alıyorsunuz. Tabaka alıyorsunuz. Sizin şeyinize kalmış artık. Ve ilk gün zarfı yapıyorsunuz. Bunun için hazırlanmış zarflar var. O zarfa bu pulu yapıştırıyorsunuz. O günün damgasıyla damgalatıyorsunuz. Bu ayrı bir kıymet taşıyor. İlk gün first day cover derler buna. Bütün dünyada. Pul önce makasla kesiyordu, sonra dantelli oldu. Arkasına zamk yapıştırıldı. Onun için hususi sürme şeyleri falan vardır. Hatta bazen mesela posta pullarının fiyatı artar. Devlet sürsarj yapar. Üzerine bir baskı koyar, fiyatını arttırır. Şimdi var ya kitapların üzerinde 10 lira. Bir etiket daha yapışmış onun gibi.
Var olan.
Buna da sürsarj derler. Evet.
Rakamın üstüne.
Eksik yapıştırmazsınız takse koyar.
Bazen yani. Hatalı olur.
Erörlü pullar var. Onu hemen toplar şey posta dairesi.
Ama
o arada kesin. Kaçarsa onlar çok kıymetli parçalardır. Hı-hı. Parada da pulda da erörlü, hatalı parçalar çok koleksiyoncular tarafından çok aranır. Şimdi ilk koleksiyoncular hanımlardır.
Hı-hı.
Bu pulları yelpazelerine yapıştırıyorlardı.
Yelpazelerine.
Evet, yelpaze bir hanımların Hı-hı. çok biliyorsunuz aksesuarıdır. Hem serinlemek için hem de yüzlerini örtmek için... Maske gibi hem ellerinde bir şey tutmak için, bazen işaret etmek için. Ya bir aksesuardır. Bazı çantalar da öyledir malum. Fakat esas bizim bildiğimiz manada koleksiyonerler çocuklardır. Fransa'da, Paris'te orta mektep ve lise talebeleri pul toplamaya başlar. Şimdi bir çocuk, biz eskiden ben de pul koleksiyonu yaptığım için biliyorum. Bir zarf gördüğümüz zaman içimiz giderdi.
Hmm.
Şu zarfın pulunu alabilsek, kessek onu damgasıyla beraber, onu suya koyarsınız, çıkar. Ütülersiniz. Ütülmeye gerek kalmaz. Albüme koyarsınız. Hususta albümler vardır. El değmeme. Damgalı pulları el değebilir. Ama damgasız pullara el değerse arkasında elinizin izi çıkar yapışkanlığında ve kıymetten düşer. Onun için cımbızı vardır, büyüteci vardır. Evet. Bunların bayağı bir aksesuarı
defteri
vardır.
Defteri de özeldir.
Defterler ruslidir, cepleri vardır. Oraya koyarsınız. Arada ince pelür kağıdından şeyler birbirine yapışmasın diye. Dantellerinin kopmamasına çok dikkat etmek. Kıvrılmasına, rutubet almamasına çok dikkat edin. Pul koleksiyonu biraz zahmetli bir iş. Biraz
benim hala
narin
turuncu
bir
renkli bir defterim duruyor eskiden kalma.
Tematik koleksiyon yapar bazısı. Kelebekler mesela. Hmm. Veya ülke koleksiyonu yapar. Lüksemburg pulları mesela. Ben
sadece
Lüksemburg pulları
toplardım.
Sadece kraliçeli pullar toplayanlar var. Yani çünkü hepsini toplayamazsınız. Böyle pul toplayanlar var. Şimdi damgalı pul toplayanlar var. Damgasız pul. Hatta o damgalar da bazen ehemmiyet taşır. Şimdi bakıyorum ben 1937'de damgalanmış. Çok enteresan. Damgasınız muhafaza etmişiz. Damga güzel. Bazen damgalar çok eski, çirkinleşir ama...
Ya da tam belli olmaz.
Belli olmaz. Bazen böyle nereden gönderildiği, hangi tarihte kabul edildiği üstünde yazar. Çocuklar, Paris'teki çocuklar, Lüksemburg ve Tüleri bahçeleri vardır. Paris'i bilenler bilirler. Paris'in en güzel iki parkıdır bunlar. Burada toplanırlar, pul takası yaparlardı. Ben de bu fazla sana vereyim. Aa, sen onu bana, biz de yapardık çocukken.
Evet,
mektebe
evet.
Götürürdük.
Okulda.
Bende bu var, sende bu var. Mesela çok kıymetli pul vardı, ona 3 pul alırdık mesela.
Hmm.
Kıymetli pul o, karşılığında ben onları isterim. Böyle bayağı şey, ticaret gibi bu. Vermem, verirsin, vermem. Parayla değil, umumiyete takas. Parayla olduğu da olurdu ama takas. Umumiyete takas. Çünkü bazen verecek pulunuz olmaz, para verirsiniz. Yani pulculuk öyle bir şey, biraz bağımlılık. Pul galerileri var, oraya gidersiniz, pul alırsınız, oraya pul satarsınız. Onlar da ticaretini yapanlar var. Sergiler var, onlara katılırsınız.
Sahaflarda
satılır. Yani
zamana kadar sahaflarda
yapılıyordu. Müzayedelere katılırsınız, pul müzayedelerine katılırsınız. Kendiniz pul satarsınız veya pul alırsınız. Bu çocuklar birbirlerine takas yapmaya başladılar. Sonradan büyükler de bu işe girdiler. Bu sefer polis yasakladı bunu. Çünkü yani çocukların yanına yaklaşan yabancıların ne niyetle yaklaşıldığı bilinmediği için, onun için polisler bunu yasakladı ama önleyemedi. Paris'te Richelieu Caddesi'nde ilk pulcu dükkanı açıldı. Moro diye bir adam açtı. Hatta pul koleksiyonculuğuna filateli derler. Filos Yunanca sevgi demek. Atelya posta ücreti demek. Filatelya pul sevgisi demektir.
Hmm.
Fil mesela Anglofil İngiliz seven, Germanofil Alman seven, filozofi hikmet seven, bilgi seven manasına geliyor malumunuz. Filateli derler. Pul koleksiyoncularına da filatelist derler. Biraz daha böyle ilmi bir şey vermiş. Nitekim para biriktirenlere numismat, para biriktirmeye numismatik dendiği gibi bunlar birbirleri baş başadır. Yani pul biriktirenler ekseri numismattırlar.
İkisini birlikte.
Evet, numismatlar değil ama yani pul biriktir, ekseri para da biriktirirler. Hmm. Ama ikisi aslında birbirinden farklıdır. Bu koleksiyonluk furyası aldı yürüdü. Mirası soylular arasında çok rağbet buldu. Mesela şimdi ölen İngiltere Kraliçesi'nin dedesi 5. George dünyanın en meşhur pul koleksiyonerlerinden birisiydi. Belçika Kralı 1. Albert öyleydi. İspanya Kralı 13. Alfonso şimdiki kralın dedesi. Çok meşhur bir koleksiyoner. Hint mihraceleri vardı koleksiyon yapan. Kral Faruk, Mısır Kralı Faruk pul koleksiyoneriydi. Osmanlı ülkesinde de pul koleksiyonu biraz da okumuş yazmışlar arasında yaygındı. Mesela Ayşe Sultan, Sultan Abdülhamit'in kızı pul koleksiyonuna meraklıydı. Hem de ciddi bir koleksiyonerdi. Yani erörler bulurdu, eksik pullar tamamlardı.
Tabii
yani,
biraz toplum içindeki seviyeniz yüksek statüyle olduğunda ulaşmanız da
evet,
kolaylaşıyor.
Evet, biraz statüyle alakalıdır. Yani can derdinde olan birinin pul koleksiyonuna ulaşması beklenmez. Çok ucuz bir meşguliyet değil.
Peki, yani o dertte olanlar için günlük iaşe dışındaki
tabii,
her şey lüks
öyledir.
aslında.
Tabii aslında pul bir yatırım vasıtasıdır. Yani bu zamanla pullar kıymetleniyor. Bunun bir borsası var, müzayedesi var, kıymeti var ama çok para kazananlar var. Fakat bu Ayşe Sultan bu pul koleksiyonunu Fransa'da satarak uzun zaman geçindi sürgünde. Yani böyle bir şeysi de var. Şimdi dünyaca meşhur pul koleksiyonerleri var. Bunlardan bir tanesi Ferrari. De Ferrari ailesinden birisidir. Meşhur şu Ferrari arabalarını yapan. Bu adam biraz kaçıktı. Yani zaten bu gibi işlerle uğraşanların çok normal olması beklenmez. Philip de Ferrari, İtalyan asıllı bir Fransız bu.
Ne kadar para kazanacak olursanız olun, başlangıçta ciddi bir para yatırıyorsunuz öncesinde.
Mesela bu Ferrari kılık kıyafetine emniyet vermezdi. Pul mezatlarına giderdi, bakardı pulları böyle yığın halinde alırdı. Kaç lira bu derdi, 50 frank, verirdi 50 frank. O zaman 50 frank kıymetli. Pulları alır, ceplerine doldururdu. Evet.
Nasıl koleksiyon?
Eş böyle bir koleksiyoncu, kaçık dedim ya.
Ama buna koleksiyoncu denemez. Bu pul konusunda başka bir takıntısı var.
Tabii.
Çünkü koleksiyonerin bir pulu takip etmesi, bilmesi, aldığını
lazım,
koruması vesaire gibi özellikleri
beklenir.
Bunun
bir sekreteri vardı. Sekreteri onları albümlere doldururdu, tasnif ederdi. Listesini yapardı. Yani adamı vardı. Belki de ondan.
Ama gene de kendiniz için yapmıyorsunuz.
Yani haftada en az diyorlar 50 bin frank o zamanın parasıyla. 1920'den
pullar
önce harcardı diyorlar. İyi bir para. Ama çok zengin bir adamdı. Yani servetin haddi hesabı yoktu.
Zengin insanların böyle şeylere para harcaması
takıntı.
Birileri için iyi bir şey. Yani
evet, tabii
sonuçta
insanlar
satan
bunları
için
ekmek yiyor.
Ekmek yiyor.
Mesela şatosunun iki odası derler. Onun pul koleksiyonuyla kaplıydı derler. Nitekim 1920 senesinde öldüğü zaman bir müzayedede o zamanın parasıyla 28 milyon franka satıldı. İyi bir paraydı o zaman için. Bir koleksiyona verilen, ki bu muhtemelen karşılığı değildir hiçbir zaman. Çünkü toplu halde bir şey satılınca bunu alacak adam az olur. Az adam olunca fiyatı da beklenenden çok düşük olur. Meşhur Rothschild, Baron Arthur von Rothschild çok fanatik bir pul koleksiyoncusuydu. Onun da 145 albüm tutan bir pul koleksiyonu var. Tabii ki Ferrari gibi değil. Fakat hastalandı. Ölümünden önce 1893'te satmak istedi bu koleksiyonu. Ferrari talip oldu. Başka da talip olan olmadı. 145 bin frank verdi. O 145 defterden oluşan şey her birine demek ki 1000 frank vererek. Ki içinde çok nadide pulların olduğu söyleniyor. Şimdi Fransa'da Buru adında Alsas tarafından bir koleksiyoner vardı. Bu 1959 senesinde vefat etmişti. Onun koleksiyonu o zaman serveti yazılırken söylendi. 1,5 milyon sterlin ediyor. Yani frank nerede, sterlin nerede? Muazzam bir paradır. İngiltere'de, Londra'da, British Museum'da çok muazzam bir pul koleksiyonu var. 400 albümlük. Bu çeşitli koleksiyonlardan toplanmıştır. Yani dünyada bir arada bu kadar zengin bir koleksiyon var mıdır? Ben bilmiyorum, duymadım. Yani British Museum'daki koleksiyon muazzam bir koleksiyondur. Şimdi o zamanlar hemen herkes pul koleksiyonuna meraklıydı. Herkes. Çünkü insanların başka bir meşguliyeti yoktu. Bir de rafine bir zevk olduğu için bu. Yani bununla alakalı çalıştığınız zaman siz bir kere iyi bir coğrafya bilgisine sahip oluyordunuz. Yani pullarla meşgul olunca bu ülke nerede diyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ve onun üzerindeki resim, oradaki manzara sizi bir yere götürüyor. O tarihi hadiseyi öğreniyorsunuz. Yani pul koleksiyonculuğu insanın bilgisini, biraz da tarih, coğrafya bilgisini, hatta botanik bazen. Çünkü
sanat
üzerinde kuşlar
bazen.
Var, sanat tarihi. Üzerinde kuşlar var, böcekler var, onları.
Pek çok tarihi eser oluyor.
Tabii. Mesela çiçekler serisi vardı, ben hatırlıyorum. Ben onların hepsini ezberlemiştim. Latinceleri yazıyor altında. Çiçek var. Ben
ağaçlar,
unutmuşum şimdi.
Çiçekler,
ağaçlar,
kuşlar.
Tabii, kuşlar. Bunlarla alakalı seriler, tematik seriler çıkarılır. Mesela bir tema kuşlar serisi çıkarılır. Anadolu çiçekleri çıkartılır falan. Veya işte 7 harika serisi çıkarılır. Bunları öğrenme imkanı buluyordunuz. Tanımadığınız insanlar, aa dünyada böyle bir insan varmış diyorsunuz yani. Bunun için çok kişi bunu yapardı ve severdi pul koleksiyonculuğunu, ciddiye alırdı, emniyet verirdi.
Siyasi bilgiler de veriyor o üstündeki,
tabii,
kim
tabii.
Başbakan oluyor.
Kim, tabii doğru.
Devlet
doğru.
Başkanı
tarihleri
oluyor,
biliyordunuz ne zaman,
başkanı.
Mektup ne zaman yazılmış. Bir de her koleksiyonculuk gibi pul koleksiyonunda gençleri biraz zararlı dediğimiz alışkanlıklardan. Nedir o zararlı alışkanlıklar? Yani içki, sigara, esrar gibi alışkanlık bir tarafa, lüzumsuz işlerle uğraşmak da bir zararlı alışkanlıktır. Yani eğer yaptığınız iş size bir şey kazandırmıyorsa, hı hı, dünyevi olarak, o zaman bu boş bir iştir. Efendim ben haz duyuyorum. Her ikisini de hasıl eden
işler
var. Yani hem fayda kazandıran hem haz duyuyorum. Yani koleksiyonculuk hem bize bir şey öğretirdi, hem haz verirdi. Ben koleksiyonla uğraştığım zaman zamanı unuturdum. O kadar haz verirdi. Hem de sizi lüzumsuz işlerden, lüzumsuz insanlardan. Çünkü çok insanla görüşmek de insana zarardır. Yani faydası yoksa, görüştüğünüz insanın size bir faydası yoksa, bilgi olarak bir kazanımı var. Lüzumsuz. Pul koleksiyonu böyle bir faydası vardı. Şimdi bu biraz da kıymetli pullardan bahsedelim. Pul dediğimiz böyle dört köşeli bir nesne. Bazen dikdörtgen olur, bazen kare olur. Yuvarlak pullar var, altıgen pullar var, sekizgen pullar var, üçgen pullar var. Yani zaman zaman posta daireleri koleksiyoncuları düşünerek böyle enteresan pullar çıkarmıştır. Ama bu bir pulun üçgen olması bu pul değildir demek değildir. Bunun çok kıymetli olduğunu da göstermez. Bazen mesela dantelsiz pullar da çıkarılmıştır. Yani dantel adeti olduktan sonra çıkarılan. Mesela Şah Rıza Pehlevi'nin Türkiye ziyaretine dair bir pul vardır 56 senesinde. Biri dantelli, biri dantelsiz. Dantelli olan yeşil, dantelsiz olan pembedir. O çok kıymetlidir.
Dantelli olanı da anlatalım. Etrafında perforaj var işte.
Evet, aynen öyle.
Kolay koparılması sağlıyor. Için, evet.
Öbürü biraz daha zahmetli. Bazen onu da basmış. Bu bir tercihtir. Posta dairesinin tercihi. Önceden posta dairesi hangi temada pullar çıkaracağını kararlaştırıyor.
Bunun tasarımını yaptırıyor.
Yani desen yapanlar var. Bazen yarışma açıyor. Hı-hı. Ondan sonra bunlar basılıyor belli yerlerde. Çok kaliteli. Eskiden Tifturuk matbaası vardı bizde. Türk Tarih Kurumu matbaası vardı. Burada basılırdı. Yurt dışına basılanlar da vardı. Kurvaziye matbaasında basılanlar vardı. Çok güzeldi o pullar. Yani hatta tayyareyle gelmiş, bir tarihte tayyare düşmüş, pullar her tarafa saçılmış. Böyle bir hikaye anlatırlardı. Yurt dışına basılan pullar da vardır. Yani pulculuk tarihi başlı başına bir tarihtir. Bu İngiliz pulu bugün günümüze kadar intikal etmiştir. Yani üzerinde Kraliçe Victoria'nın resminin bulunduğu black peni, siyah peni ve onun iki penilik olan kırmızı, taahhütlü olanı. Taahhütlü ne demek? Şimdi normal mektup yazıyorsunuz, postaneye götürüyorsunuz, şehir içi. Bak tartıyor 15 gramdan azsa pulunu yapıştırıyorsunuz, normal makduu ücreti var. Uçakla yollayacaksınız, bir miktar farklı o. Üzerine uçakla diye yazıyorsun ya zarf ona göre. Tebrik kartı ise bunun yarısı kadardır. Açık ama olması lazım tebrik kartının.
Zarfsız.
Evet. Ama mesela Avrupa'ya gönderirse daha pahalı. Amerika daha pahalı, biraz evvel söylediğim gibi. Bunlara farklı pullar yapıştırıyorsunuz. Bir de taahhütlü pul var. Hesabını sorabiliyorsunuz posta dairesi. Ne oldu benim şeyim diye.
İadeli
taahhütlü. O daha da pahalı. Size bir makbuz geliyor. Bunu şu tarihte alıcı Hülya Aksu veya işte onun kocası, kızı, oğlu, komşusu filanca aldı, imzaladı. Size makbuz geliyor. Bu iadeli taahhüt. İki misli fiyattır bu. Bazıları, bilhassa evraklar böyle gönderilirdi.
Bilgilendirmeye. Evet. Teslim edildiğinden emin olmak
evet,
istediğiniz.
Yani kaybolması da üzülmeyecekseniz normal mektup. Şimdi bu Kraliçe Victoria'nın resmi olan pullar çok fazla basıldığı için günümüzün en kıymetli pulu değildir. İlk puldur ama en kıymetli pulu bu değildir.
Yani en pahalı.
Evet, en pahalı pul bu değildir. Dünyanın en pahalı pulu bir İngiliz müstemlekesi var. Afrika'da. Afrika'nın güneyinde, güneydoğusunda Madagaskar. Madagaskar'ın da arkasında Mauritius diye, Fransızların Maurice dedikleri bir ada var. Bu Mauritius, zencilerle Hintlilerin yaşadığı çok enteresan tropikal bir ada. Uzun zaman İngiliz müstemlekesi oldu, 60'lı yıllara kadar. Orada basılmış bir pul var. 1848 senesinde basılmış, iki penilik bir pul. Üzerine gene Kraliçe Victoria'nın resmi var. Yani kırmızı bu, bordomsu. Bir de sarısı var. Ayırt etmek mümkün değil neredeyse öbüründen ama Mauritius yazıyor bunda. İngiliz pullarında ülke ismi yazmaz. İngiliz pullarını diğer pullardan ayıran husus budur. İlk pul olduğu için. Demiş ki İngiliz.
Gerek yok.
Gerek yok. Diğerleri yazsın. İlk pulu ben yaptım. İngiliz pullarında United Kingdom falan yazmaz. Ama Fransa pullarında yazmış. Hep sonra gelenler hepsi ülke adını yazmış.
Ayırmak zorunda çünkü.
Ayırmak zorunda evet. Mauritius'ta da Mauritius yazıyor. Bu iki penilik pul 1968 senesinde bir müzayededi. 380 bin dolara satıldı.
Neden?
Çok yok eşi yok. Eşi yok. Hatta daha doğrusu iki taneydi bu. Bir penilik ve iki penilik yani. Çok kıymetli bir pul. Çok aranıyor. O iki penilik olanı da Kral 5. George almıştı. 7 milyon 250 bin franka 1904 senesinde. Frank Fransız parası. Bugünkü euronun ne kadarı tam emin değilim. Yarısı galiba. Euronun yarısı. Mark fiyatındayım. Mark'tan biraz ucuzdur. Mark euronun yarısı, 1/3 zannediyorum euronun. Ama paranın iştirak kıymeti o zaman çok yüksekti. Yani 1904'ün 7 milyon frankıyla alım gücüyle bugün çok farklı. Nitekim 1968'in 380 bin doları, bunu 3 ile çarpacaksınız. Çünkü 1971'de Amerika dolar altın karşılığıydı biliyorsunuz. Bunu kaldırdı. Kaldırınca dolar 1/3 fiyatına düştü.
Karşılığı olmadan basılabilince.
Devlet diyor ki, arkasında Amerika hükümeti var diyor. Ama buna rağmen doların kıymeti, onun için siz bu 380 bini 1 milyon dolar olarak düşünün. Tek bir pula 1 milyon dolar verilmiş 1968'de.
Bunlar şahsi hazinelerinden
şahsi, evet,
şeyler.
Evet, şahsi. Bu çok zenginlerin fantazileridir. 1856 senesinde Guyana diye bir yer var. Güney Afrika'da. Bir İngiliz kısmı var, bir Fransız kısmı var, bir de Hollanda kısmı var. Hollanda kısmına Belize, yanlış hatırlamıyorum. Yok, Fransız kısmına Belize, Hollanda kısmına Surinam deniyor. İngiliz Guyana'sı var. Üçü bölüşmüşler. Güney Afrika'nın kuzey doğusunda. Guyana, sömürge. Burada İngiliz sömürgesinde basılan İngiliz Guyana'sı pulu var. Altıgendir. Böyle kenarı dantelsiz bir pul. 1856 senesinde orada basılmış. Bu pulu 1870'lerde bir orta mektep talebesinden almışlar. Birkaç, 6 şiline çok ucuza almışlar. Ondan sonra meşhur bir, dünyanın en meşhur koleksiyoncularından birisi Arthur Hint adında bir adamdır. Bu adam pul meraklısı. Şimdi yaptığı şeyi anlatınca zaten ne kadar garip bir adam olduğunu göreceksiniz. Bu pulu 1940 senesinde 12 bin sterline almış. Yani 6 şiline bir orta mektep talebesine alınan 70 sene sonra Arthur Hint'in eline 12.700 sterline almış. Araştırmış bu pulun dünyada bir eşi daha var. O eşini de bulmuş ve herkesi toplamış. O ikinci eşi yakmış.
Tek kalması, evet, için.
Şu anda bu İngiliz Guyana'sı pulu dünyada tektir. Ve tabii fiyatı da 10 misli artmıştır. Artmış. Yani satılmadığı için Arthur Hill'in varislerindedir bu. Satıldığını bilmiyoruz. Belki de gizlice satıldı. Onun için ne kadarı satıldığını söyleyemiyoruz. Ama dünyanın en kıymetli pulunun bu olduğunu biliyoruz. Çünkü dünyada bir eşinin olmadığı sabittir.
Var olan eşi de sahibi tarafından yakılmış.
İki tane alınca biliyorsunuz Arthur. Bir de Kenya pulu görmüştüm ben. Üzerinde Kral George'un resmi var. Kenya o zaman İngiliz sömürgesi. 1925'te basılmış. 100 sterlin yazıyor üstünde.
Basım değeri yüksek.
Evet. Bir dakika. 100 sterline hangi pul? Koleksiyoncular için yapılmış o. Para toplamak için. Güzel bir pul. Yeşil. Yanında Kenya manzaraları var. Tabii 1925'te ne kadar basılabilirse. O zamanın pulları çok renkli değildir ama ağır başlı güzel pullardır. Ben müstemleke pulları toplamıştım bir ara. 100 sterlinlik bir puldur. Bununla sözümüzü bitirelim. Pul koleksiyonculuğu, yani bugün tarihte kalmış, efsane olmuş bir hadise.
Çok teşekkür ederim bugün için. Tekrar görüşmek üzere.